Şemaati 33 Haman ile Kefaret Günlerinin Kuraları. Yazıldığı üzere ve Aaron iki keçi için kura çekti. Bir hisse yaradına ve diğeri Azazel'e. Haman ile ilgili şöyle yazılıdır. Orada pur çekildi. Kura'ya, kısmetine düşen budur. Kura, aklın analiz yapamadığı durumlarda kullanılır. Çünkü aklımız neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edebilmeye yetmez. Eğer aklımıza güvenemiyorsak ancak Kur'an'ın ne söylediğine güveniriz. Böyle durumlarda kura çekilir. Buna göre şöyledir. Eğer kura kelimesi kullanılıyorsa bu bize mantığın ötesine gittiğimizi söyler. Musa'nın doğduğu ve öldüğü 7. Adar'a ilişkin Adar'ın ne olduğunu anlamamız gerekir. Adar, adaret, örtü kelimesinden gelir. El ya da yazıldığı üzere ve o örtüsünü onun üzerine attı. Adaret, adaret zeyarot ve yargı diye tanımlanan adaret zeyar, saç kelimesinden gelir. Manevi çalışmada bunlar, kişiyi yaradandan uzaklaştıran garip, yabancı düşünce ve fikirlerdir. Ve burada önemli olan onların üstesinden gelmektir. Kişi onun ilahi takdirinde birçok çelişkiler görse de, mantık ötesi bir inanç ile bunları yenip, onun iyi ve iyiliksever olduğunu söylemelidir. Bu Musa için yazılanın ve Musa yüzünü sakladı cümlesinin anlamıdır. Musa'nın tüm çelişkileri gördüğünü ve bunlara mantık ötesi inancın gücünden aldığı gayretiyle dayandığıdır. Bilgelerimizin söylediği üzere ve Musa yüzünü sakladı çünkü oraya bakmaktan korkuyordu. Yaradan'ın görüntüsünü görmekle ödüllendirildi. Bu, benim hizmetçim gibi kör olan kimdir ya da benim elçim gibi sığır olan kimdir demektir. Bilindiği üzere eynayım, gözler, akıl, mantık olarak adlandırılır. Yani mantığın gözleri. Eğer bir şeyi aklımızla kavrarsak sonra şöyle deriz. Ama görüyoruz ki akıl ve mantık bizi bunu söylemeye zorluyor. Yani mantık ötesi giden bir kişi gözleri olmayan biri gibidir. Kör diye adlandırılır, yani kör gibi davranıyordur. Ve ayrıca casusların ona ne söylediğini duymak istemeyen ve sağırmış gibi davranan kişi de sağır diye adlandırılır. Bu kim benim hizmetçim gibi sağırdır ya da kim benim elçim gibi kördür cümlesinin anlamıdır. Ancak eğer onların gözleri var ama görmüyorlar, onların kulakları var ama duymuyorlar denirse, bu aklın mecbur ettiğine ve kulakların duyduğuna yani itaat etmeyen birisine ilişkindir. Ayrıca Nuh'un oğlu Joshua'nın hakkında yazıldığı üzere, kulaklarına hiçbir zaman kötü bir şey girmemiştir. Bu adaret zeyerin, yani onun birçok çelişkileri ve yargısı vardı anlamındadır. Her çelişki zeyer, saç diye adlandırılır ve zeyerin altında bir çentik vardır. Bu demektir ki bu kafada bir çentik açar. Yani bu yabancı düşüncelerin insanın kafasını deler ve içine sızar. Eğer kişinin birçok yabancı düşünceleri varsa bu da onun birçok zeyaratı olduğunu göstergesidir. Ve bu adaret ziyar olarak adlandırılır. Elişa üzerine yazılan anlamı budur. Oradan ayrıldı ve Şafat'ın oğlu Elişa'yı çift sürerken buldu. 12 çift öküz onun önünden gitti ve o 12.'siydi. Ve Eliya ona doğru gitti ve paltosunu ona doğru fırlattı. Çiftten kastedilen bir çift öküz demektir. Çünkü tarla birbirine bağlı iki öküz ile sürülürdü. Buna iki çift öküz, zemet bakar denir. Bakar, öküz, bikoret, eleştiri anlamındadır. Ve 12 derecenin bütünlüğü ile ilgilidir. 12 ay, 12 saat gibi. Bunun anlamı kişinin dünyada olabilecek tüm ziyaretlerin farkındalığına zaten sahip olmasıdır. Ve sonra ziyaretten adaret ziyar yapılır. Ancak bu Elişa'da Yusuf'un sabahı formundaydı. Yazıldığı üzere sabah aydınlanıyordu ve erkekler uzağa gönderildi. Onlar ve eşekleri. Bu zaten bu çelişkilerin üzerinde duran ışığa layık olduğu anlamına gelir. Zira kişinin eleştiri diye adlandırılan bu çelişkileri yenmek istediği ile ışık bunların üzerine çekilir. Bu yazılmış olduğu gibidir. Arınmak için gelene yardım edilir. Ve kişi zaten bu ışığı tüm bu eleştirilerin üzerine çektiği ve başka ekleyecek bir şey olmadığı için tüm eleştiriler onun içine tamamlandığı için çelişkiler ve eleştiriler kendiliğinden biter. Çünkü bu durum amaçsız davranan birinin olmayacağı için anlamsız bir davranış olamayacağı kurulanını uyar. Gerçekten de bilmemiz gerekir ki kişiye sanki iyi ve iyilik yapan bir rehberliğe karşıt gibi görünen her şey sadece insanı bu çelişkileri aşmak için üst uçağa çekmeye zorlamak için vardır. Yoksa kişi bunların üstesinden gelemez. Bu durum kişinin yargı olan çelişkileri var olduğunda Yaradan'ın yüceliğini koşuluna genişletmesidir. Bu demektir ki bu çelişkiler kişi onların üstesinden gelmek istediğinde yalnızca Yaradan'ın yüceliğini büyüterek çözülebilir. Bundan çıkan sonuç Yaradan'ın yüceliğini çekmeye sebep olan tam da bu yargıdır ve paltosunu ona fırlattı cümlesinin anlamıdır. Bu demektir ki kişi sonra bu adalet zeyarları saç örtüsünü ona yani Yaradan'a atfeder. Bu demektir ki kişi artık yüksek ışığı bunların üzerine çeksin diye Yaradan'ın ona bilerek bu örtüyü verdiğini görür. Fakat kişi bunu ancak başlangıç onda bulunan bu çelişkilerin ve yargının üzerine duran ışığı edindikten sonra görebilecek anlamındadır. Bu böyledir çünkü kişi zeyarot, saçlar yani düşüşler olmadan yüksek ışığın duracak yeri olamayacağını görür. Zira kaplar olmadan ışık olmaz. Bu nedenle kişi tüm bu edindiği Yaradan'ın yüceliği koşulunun onda var olan zeyarot, saçlar ve çelişkiler aracılığıyla olduğunu görür. Bu yukarıdaki Yaradan her şeye kadirdir sözünün anlamıdır. Bu demektir ki Yaradan'ın yüceliği adalet vasıtasıyla edinilir ve bu Yaradan'ın yüceliği onların ağzında olsun anlamındadır. Bu demektir ki kişi manevi çalışmadaki hataları ile kendini yukarıya doğru çıkarır. Zira kişi bir itiş olmadan hareket etmez ve bulunduğu durumda kalır. Ancak eğer kişi anlayabileceğinden daha alçak bir seviyeye düşerse, bu kişiye bunun üstesinden gelme gücü verilir. Çünkü kişi bir kötü durumun içinde kalamaz. Zira kişi bulunduğu durumdan daha aşağılara düşmeye razı gelemez. Bu nedenle kişi her defasında galip gelmeli ve düşüşlerden çıkmalıdır. Böyle bir durumda Yaradan'ın yüceliği üzerine çekmelidir. Bu kişiye yukarıdan üst güçleri kendisine çekme olanağı verir. Çünkü kişi aksi takdirde mutlak bir aşağılığın içinde kalır. Bunu takiben kişi her seferinde zeyrot aracılığı ile Yaradan'ın yüceliğini keşfeder. Ta ki Yaradan'ın merhamet diye adlandırılan onun 13 niteliği olan isimlerini edinene kadar. Ve yaşlılar gençlere hizmet etsin. Ayrıca kötü olan hazırlasın ki haktan yalan olan taşısın. Ve de kardeşine hizmet edeceksin anlamlarıdır. Bu demektir ki bütün bu esir düşmeler yani çelişkiler sanki kutsal çalışmayı bozmak için var gibi görünürler. Kişi artık bu çelişkilerin üzerinde yer alan Yaradan'ın ışığına layık olduğunda tam tersini yani bunların kutsallığa hizmet ettiklerini görür. Bu demektir ki bunların aracılığıyla kutsallığın kıyafet bulacağı bir yer var olur. Bu kötülük onu hazırlar ve haktan yana olan onu taşır diye adlandırılır. Ve bu demektir ki onlara kaplara kutsallık için bir yer verdiler. Artık bilgelerimizin yazdıklarını açıklayabiliriz. Layık olduysa o haktan yala olandır. O kendisinin ve dostunun cennet bahçesindeki hissesini alır. Suçlu görüldüyse o bir haindir. O kendisinin ve dostunun cehennemdeki hissesini alır. Bu demektir ki kişi tüm dünya için geçerli olan dostunun yargılarını ve ona yabancı olan düşüncelerini üstlenir. Bu da dünyadaki neden bu kadar çok hepsinin kendine özgün düşünce ve fikirleri olan insanlarla yaratılmasının ve ayrıca hepsinin tek bir dünyada mevcut olmasının nedenidir. Bu her bir kişi dostunun bütün düşünceleriyle birleşsin diye kasıtlı olarak böyledir. Öyle ki kişi pişman olduğunda bundan kazancı bütünleşme olsun diyedir. Zira kişi tövbe etmek istediğinde kendine ve bütün dünyaya erdem terazisinden hüküm vermekten sorumludur. Çünkü kişi kendisi bütün dünyanın fikir ve yabancı düşünceleri içerir. Bu, suçlu görüldüyse o bir haindir. O kendinin ve dostunun cehennemdeki payını alır anlamındadır. Bu demektir ki o henüz suçlu diye adlandırılan bir hain iken onun kendi hissesi ziyaretlerden, çelişkilerden ve yabancı düşüncelerden oluşuyordu. Ayrıca dostunun cehennemdeki payı ile de karışmıştı. Yani her insanın bütün düşüncelerini kapsıyordu. Bu nedenle eğer kişi daha sonra o ödüllendirilir, o haktan yala olandır durumuna geçerse, yani pişman olduktan sonra bunun anlamı o kendine ve bütün dünyaya erdem terazisinden hüküm verir demektir. Böylece kendisinin ve dostunun cehennemdeki hissesini edinir. Bu böyledir çünkü kişi dünyadaki tüm insanların yabancı düşünceleri içinde yüksek ışığı çekmek ile yükümlüdür. Zira onlarla harmanlaşmıştır ve onları erdem terazisi aracılığıyla ile yargılar. Ve bu tam da yüksek ışığın genelin yargıların üzerinde genişlemesiyle gerçekleşir. Ve onlar için çekilen bu ışığı alamamalarına rağmen ve bunun için hazır olan kaplara olmamasına rağmen yine de ışığı onlar için de çekerler. Ancak bilinen bu kuralları kurala göre anlamalıyız ki, bilgelerimizin söylediği üzere hem kim ki ışığın yüksek seviyelerde genişlemesine neden olur ve ışığı aşağıdakilere çekerse kendisi de bu ölçüde ışık edinir. Ve bu nedenden dolayı kötüler de ışığın bir parçasını edinirler. Çünkü haktan yana olanlara bu ışığı edinmek için bir sebep olurlar. Bunu anlamak için kura işini önden göndermek gereklidir. Yazıldığı üzere iki tane kura vardı. Birisi Yaradan için, birisi Azazel için. Bilindiği üzere kura mantık ötesi meselesidir. Bu nedenle eğer bu hisse mantık ötesi için ise bu diğer hissenin Azazel için olmasından neden olur. Bu hainlerin kafasındaki esen fırtına demektir. Bu böyledir çünkü o yüksek ışığı bu çelişkiler aracılığı ile genişletmiştir. Böylece Yaradan'ın yüceliği büyür. Bu günahkarlar için eksikliktir. Çünkü onların tüm arzusu mantık dahilindedir. Ve bu temeli mantık ötesine dayanan ışık çoğaldığında onlar pasifleşir ve silinip giderler. Bu nedenle günahkarların haktan yana olanlarla Yaradan'ın yüceliğini genişletmeye yardım etmek dışında hiçbir şeyleri yoktur. Ve sonra da etkisizleşirler. Ve bu şöyle adlandırılır. Layık olduysa kendisinin ve arkadaşının cennet bahçesindeki hissesini alır. Buradan çıkan sonuç nedir? Sadece ışın gerçekleşmesi için iyi işler aracılığı ile ıslahın yapılmasına yardımcı olan kişinin eylemleri Keduşa'da kalır. Ve o kişi yukarıda sebep olduğunu alır. Zira ışığın genişleyeceği bir alanın olmasına neden olmuştur. Bu durumda aşağıdaki yükseklerde neye sebebiyet vermişse onu alır. Bununla birlikte çelişkiler ve yargılar çözülür. Çünkü bunların yerine mantık ötesi aracılığıyla ifşa edilen Yaradan'ın yüceliği konulur. Ve bunlar özellikle yüceliğin kapları içinde mantıkta ifşa olmasını isterler. Bu nedenle çözülürler. Bu böyle yorumlanabilir. Ve ayrıca genelinde yüceliği bunların üzerine çekmeye yol açtığı yabancı düşünceler de ışık alır. Ve bunu her birinin onlar için çektiği ışığı almaya layık olduklarında ışığı edinirler. Bu kutsal Zohar'da dile getirilen bir saç yarığı boyunca giden yoldur ve sağı soldan ayırır. Yom Kippurim'deki iki hisse korku yüzünden tövbe etmektir. Pürim'de de bir hisse vardır ve bu sevgi yüzünden tövbe etmektir. Çünkü bu tapınağın inşasından öncedir. Ve o zamanlar onlar sevgi yüzünden tövbe etmeye ihtiyaç duydular. Ama önce tövbe etme ihtiyacını duymaları gerekliydi. Bu ihtiyaca yargı Seherot sebep olur. Ve Haman'a yukarıdan yetki verildi. Denmesinin anlamı şudur. Sizin üzerinize bir yöneten atayacağım ve o sizi yönetecek. Bu nedenle yazılmıştır ki Harun bir pur, kura çekti ve hissesi budur. 12. ay olan Adar ayında Elisha'da yazıldığı üzere 12 öküz gibi. Yazıldığı üzere 2 sıra 6 sütun. Bu Adaret Zehar anlamındaki en büyük yargı olan Adar ayıdır. Burada Harun biliyordu ki İsrail yenecekti. Çünkü Musa Adar ayında ölmüştü. Fakat Musa'nın ve iyi olduğunu gördüler anlamına göre bu ayda doğduğunu bilmiyordu. Bu böyledir Çünkü eğer kişi kendisini en zor durumlarda güçlendirebilirse, Yaradan'ın yüceliği diye adlandırılan en büyük ışığa layık olur. Bu, ince bükülmüş keten anlamındadır. Başka bir deyişle bir saç yarığın boyuna giden yola iki sıra altı koluna layıktırlar. Böylece eğilirler ve kelimeler arasında yabancı kelimesi kalkar. Bunun anlamı sitra ahra, yani yabancı sıfırlanır ve gider. Çünkü artık işini tamamlamıştır. Görüyoruz ki bütün yargı ve çelişkiler sadece Yaradan'ın yüceliğini göstermek için gelmiştir. Bu nedenle düzgün ve saçsız bir adam olan Yakup için Yaradan'ın yüceliğini ifşa etmek imkansızdı. Zira onun bunu büyütecek bir nedeni yoktu. Ve bu yüzden Yakup İshak'tan kutsamalar alamadı. Çünkü kapları yoktu ve kli olmadan ışık olmaz. Bu nedenle Rebeka ona Esau'nun elbiselerini almasını tavsiye etti. Ve bu, onun eli Esau'nun topuğunu tutuyor anlamındadır. Bu demektir ki onun hiçbir şekilde saçları olmadığı halde bunu Esau'dan aldı ve İshak'ın gördüğü ve söylediğidir. Eller Esau'nun elleridir ama ses Yakup'un sesidir. Bu Yakup'un yaptığı ıslahat İshak'ın hoşuna gitti anlamındadır. Ve bundan dolayı onda kutsamalar için kaplar oluşmuştur. Ve bu bizim neden böyle büyük bir dünyaya bu kadar çok insana ihtiyacımız olduğunun sebebidir. Bu herkes dostunu içine alsın, kapsasın diye böyledir. Çünkü çıkan sonuç her bir insanın tüm dünyanın düşünce ve arzularını kapsadığıdır. Bu nedenle insan kendi içinde küçük bir dünyadır diye adlandırılır. Ve bu yukarıdaki nedenden dolayıdır. Ve bu layık değildir demektir. Yani eğer kişi henüz layık görünmemişse demek ki cehennemden kendisinin ve dostunun hissesini üstüne alır. Yani dostun cehennemine dahildir. Ve daha da fazlası, eğer kişi cehennemdeki kendi hissesini çoktan ıslah etmişse, fakat dostun hissesini etmemişse, yani içine entegre olan dünyanın hissesine henüz bütün diye adlandırılamaz. Buradan anlaşılabilir ki, Yakup'un kendi düzgündü ve saçı yoktu. Ama buna rağmen Esau'nun topuğunu sıkı tutar. Bu demektir ki Esau'nun onunla birleşmesiyle saçları ondan alır. Bu nedenle eğer onları ıslah etmekle ödüllendirilirse kişi dostunun cennetteki hissesini alır. Yani bu o kişi halkın ziyaretinin üstüne genişlettiği üst ışığın büyüklüğü ölçüsünde alır demeye gelir. Halkınız nitelikleri uygun olmadığı için onu edinemediği halde kişi üst ışığı edinir. Artık Yakup ve Esau arasındaki tartışmayı anlayabiliriz. Esau, benim yeterimce var dedi ve Yakup her şeyim var dedi. Ve bu demektir ki iki sıra altısı bir sırada. Yani alma arzusu ve ışığa divekut tutunmak olan mantık içi ve mantık ötesi inancı var demektir. Esau dedi ki benim yeterince var. Bu mantık içinde alma kaplarına gelen ışıktır. Yakup her şeyi olduğunu, yani her iki farkındalığının olduğunu söyledi. Başka bir deyişle o alma kaplarını kullanır ve ışık ona divekut tutunur. Ve bu buzağı yapan karışık kalabalık erevrav anlamındadır. Ve denir ki, ey İsrail, bu senin tanrındır. Bu eledir. Bunlar mi, kim değildir. Yani bu demektir ki, onlar el ile bağlanmak istediler. Mi ile değil. Bu demektir ki onlar mi ve ele olan ve birlikte Elohim ismini oluşturan, yeterli ve her şey anlamında olan ikisini birlikte istemediler. Bunu istemediler. Bu kraviye ve patla olan cherubim'in anlamıdır. Cherub bir uçta yeterliliğinin farkındalığıdır ve bir cherub diğer uçta her şeyin farkındalığıdır. Yazılanın anlamı şudur. Ona iki çerubim arasından seslenen ses. Bu nasıl olur ki sonuçta onlar birbirine zıt iki uçtur. Ne olursa olsun o bir patiya, budala yapmak zorundaydı. Ve böyle almalıydı. Ve bu mantık ötesi diye adlandırılır. Kişi ona söylenenden hiçbir şey anlamadığı halde bu söyleneni yine de yapar. Her şey ile ilgili olan mantık ötesi inanç diye tanımlanır. Kişi sevinçle böyle çaba harcamalıdır. Zira sevinç yoluyla her şey denilen gerçek ölçüsünün görünümü oluşur. Eğer kişinin hiçbir sevinci yoksa sevinç duymadığını üzülmelidir. Çünkü birinci çalışma alanı budur. Mantık ötesi çalışarak sevinç duymak. Yani eğer bu çalışmadan zevk alamıyorsa, öyleyse kişi bu yüzden eziyet çekmelidir. Yazının anlamı şudur. Kimin kalbi onu isteklendiriyorsa. Bunun anlamı, bu çalışmadan keyif alamadığı için hasta ve kederlidir. Bu şu anlama da gelir. Yaradanına, Tanrına, sevinç içinde her şeyin içinde olduğu mantığı ile hizmet ettiğin için. Bunun yerine her şeyi bir tarafa bıraktın ve sadece yeterli olanı aldın. Böylece sonunda çok aşağılarda olacaksın ve hiçbir şeyin olmayacak. Yani yeterli olanı da kaybedeceksin. Fakat kişi her şeyinin olması halinde ve sevinç içinde işte bu ölçüde yeterli olanı edinecektir. Kadınlar tam Musa ağladılar cümlesini buna göre yorumlamalıyız. Rashbi bunu putperestlik yapıyorlardı diye yorumladı. Tammuz'un gözlerinde kurşun vardı ve onlar gözlerindeki kurşunu eğitip akıtmak için ısıttılar. Ağlama konusunu yorumlamamız gerekir. Onlar memnun değillerdi. Çünkü onların gözlerinde toz vardı. Toz behin adalettir. Yani mantık ötesi inanç olan cennetin krallığıdır. Bu ayrım toz formunda olur. Yani önemsizdir. Ve bu çalışma toz tadındadır. Yani toz kadar önemsizdir. Tammuz içine ağlayan kadınlar alegorisinde onları putları yakarlar ve böylece ısı ile kurşundaki tozları ayrışır ve çıkar. Bu onlara verilen onun iyi ve iyiliksever mantık ötesi rehberliğine inanma görevine ağlıyorlar anlamına gelir. Onlar mantık içinde iken ya onun rehberliğinde çelişkiler görürler. Bu çalışma Kedişon'un çalışmasıdır ve onlar bu tozu ortadan kaldırmak isterler. Yani toz diye adlandırılan mantık ötesi çalışmayı. Fakat gözler görmek diye nitelendirilir. Onun rehberliğini görmeyi ve mantık içinde olmayı ima eder. Ve bu putperestlik diye adlandırılır. Bu zanaati topraktan çanak, çömlekler yapmak olan bir vekilden çanak çömlek yapan bir insanın işine benzer. Sıralamaya göre ilk önce kişi kilden toplar yapar ve bunları keser. Ve bu toplarda çelik delik açar. Küçük oğlu babasının ne yaptığını gözetlerken bağırır. Baba neden topları bozuyorsun? Ama çocuk babasının birinci amacının bu delikler olduğunu anlamaz. Çünkü ancak bu delikler kaplar haline gelebilecektir. Ama oğul babasının kaplarda açtığı bu delikleri doldurmak istemektedir. Burada da böyledir. Gözlerin içindeki bu tozlar insanın görüsünü kapatır. Yani kişi nereye bakarsa baksın ilahi takdirde çelişkiler görür. Buna karşın bu mitzvanın sevinci diye adlandırılan koşulsuz sevginin kıvılcımlarını bulabileceği eksiksiz bir kliğidir. Bunun hakkında şöyle yazılmıştır. Yaradan ona yardım etseydi o yenemezdi. Bu demektir ki Yaradan insanlara bu düşünceleri vermeseydi kişi herhangi bir yükseliş edinemezdi.